Herkese merhabalar. Bilim 101'in 20. haftasıyla birlikteyiz. Geçen haftalarda birazcık savsaklama durumları olduğunu farkındayız. Ancak hem Berk'in hem de benim oldukça yoğun bir programımız var. Hani hem akademik yönden hem de normal iş yönünden, hani çalışıp para kazanma yönünden oldukça yoğun haftalar geçiriyoruz. Bu hafta da mesela aslında oldukça dar bir programın arasında bulduğumuz ilk boşlukta bu podcast kaydını alabiliyoruz. Aramızda da 9 saatlik bir fark var. Bunların hepsi eklenince zaten üst üste gittikçe zorlaşıyor olaylar. Bahsetmek istediğim ilk haber paglarla alakalı. Ben artık bundan yaklaşık 2 yıl öncesine kadar, son 2 yılı kapsayan bir şekilde diyebilirim, veteriner kliniklerinde çalışmıştım daha öncesinde. Amerika'ya ilk geldiğimde de veteriner kliniğinde çalıştım hatta. Tekniker olarak çalışıyordum Türkiye'de. Ve hani bu benim bildiğim nadir şeylerden bir tanesiydi. Gelince hani en azından bir mesleğim var deyip markette çalışmak yerine böyle bir işte çalışmaya başlamıştım. Burada da çalışırken çok fazla tecrübelendiğimi söyleyebilirim. Bu haftaki ilk haberim paglarla alakalı olacak. Bu bizim Rıfkı mı diyoruz buna, tam olarak bilmiyorum. Böyle suratı çok basık, bulldog'un daha ufağı, böyle şey, sihirli annemde Dudu'nun köpeği vardı, onun cinsi işte. Sanırım o şekilde dersem gözünüzün de daha iyi canlanacak. Bunlara pug deniyor İngilizce. Türkçesi tam olarak ne bilmiyorum. Türkçede de pug diyoruz sanırım. Bu köpeklerle alakalı İngiltere'de bir araştırma yapılıyor. Ve hani çok geniş kapsamlı bir veteriner kliniği cetvelleri toplanıyor. Bunların arasından her tür köpeğin, daha doğrusu her ırk köpeğin diyelim biyolojik olarak, verileri inceleniyor. Üstüne bir de pug köpeklerinin, pug ırkının verileri incelendiği zaman aralarında bir fark olduğu görülüyor. Şu anda İngiltere'deki Veteriner Hekimleri Birliği arasında şöyle bir görüş var. Biz pug ırkını başka köpek ırklarından ayırmamız gerekiyor. Çünkü bu köpek ırkı artık hani bizim bildiğimiz köpek ırklarına benzemiyor. Sebebi burada biyolojik olarak üreyebilmek vesaire değil, bunun biyolojik olarak, özellikle fizyolojik olarak çok ciddi bir şekilde zarar görmüş olması bu köpeğin. Normalde baktığınızda köpeklerin çok büyük bir kısmının belirli görevleri var. Mesela çok ufacık bir Yorkshire köpeğinin bile, Yorkshire Terrier'ın bile madencilikte kullanıldığını görüyorsunuz. Hani bu köpek küçük olmak için bir yapay seleksiyona maruz tutulmuş, ancak yine de bir görevi var. Diğer taraftan mesela şivavalara bakıyorsunuz. Bu köpeklerde törenlerde yakılmak üzere, tanrılara atfedilmek üzere kullanılan köpekler bunlarda. Diğer köpeklere baktığınız zaman, büyük köpeklere, ya çoban köpeği oluyorlar ya işte retriever ırkları oluyorlar. Mesela golden retriever'lar iyi yüzücü köpekler ve bir şey atıp getirmenizi sağlıyorlar hani. Diğer taraftan husky'lere bakıyorsunuz. Soğuk iklimlerde kızak çekme köpeği olarak kullanılıyor. Yani köpeklerin aslında bir kısmı, büyük bir kısmı bizim insanoğlunun amaçlarına yönelik olarak yapay seleksiyona uğramış ırklar diyebiliriz. Ancak paglara baktığınızda bildiğimiz kadarıyla pagların ırkı adeta işte bazı kedi ırklarında olduğu gibi soylu ailelerin böyle kucaklarına verilebilecek köpek olsun şeklinde böyle yetiştirilmiş ırklar diyebiliriz. Özellikle işte bilindiği kadarıyla, tabii bunun tarihini bulmak oldukça zor, Asya'da, özellikle Çin gibi bölgelerde kraliyet ailelerinin köpekleri olarak kullanılıyor ve hani bakın ne kadar işte düz yüzlü bir köpek şeklinde bakılıyor. Pug ırkı ile alakalı birkaç tane sorundan bahsedebilirim hızlıca. Birincisi brachiocefalik ırk. Yani suratı dümdüz bir ırk. Nefes almakta çok zorlanıyorlar. Koşamıyorlar. Çünkü hani koşmalarını engelleyen bir eklem yapıları, bacak yapıları çok ufak. İkincisi, koştuklarında vücutlarına yeterince oksijen alamıyorlar. Çünkü burun delikleri çok ufak. Ağız delikleri çok ufak. Gırtlak kısımları, hani soluk borusu oldukça ufak. Yeterince şey yapamıyorlar, nefes alamıyorlar. Bunun sonucunda morarmaya başlıyorlar. Hani hipoksik bir duruma geçiyor yani köpek aslında. İkincisi, brachiocefalik ırkın haricinde özellikle hasta oldukları zaman çok ciddi anlamda zorluk çekiyorlar. Bu köpeklerin yapılan araştırmalar sonucu şu görülüyor. Yaklaşık köpeklerin, ortalama bir köpek ırkını aldığınızda %66 kadarından daha fazlasının en azından bir tane sorunu olduğunu görüyorsunuz. Pug ırkına geldiğiniz zaman bu oran %73'e çıkıyor. Zaten hani bir nefes almada bir sorun yaşıyorlar. Ancak bunun haricinde benim gördüğüm kadarıyla ne sorunları var? Birincisi, bu köpek ırkını entübe etmek çok zor. Bunun sorunu ne oluyor? Mesela ufacık operasyonlarda bile çok ciddi miktarda üzerine uğraşmanız gerekiyor. Normal köpek ırkları gibi değiller. Hani biz sokak köpeği, sokak kedisi diye böyle gerçekten severek tedavi ettiğimiz köpek ya da kedi ırkları var. Hani çünkü bunlar gerçekten şey oluyorlar, daha dayanıklı oluyorlar. Ancak söz konusu pug gibi ırklara geldiğinde, bulldog gibi ırklara geldiğinde, burada French bulldoglardan vesaire bahsediyorum, ciddi anlamda zorluk çıkıyor. Kateter bile takamıyorsunuz koluna çünkü yeterince uzun bir kolu yok. Kol uzunluğu yeterli olmadığı için de takarken oldukça zorlaşıyor. Şimdiye kadar çalıştığım çok iyi veteriner teknikerleri oldu. Gözü kapalı bir şekilde kedilere köpeklere kateter takabilirken bu çok tecrübeli bir kişilerden bir tanesinin 6 sefer deneyip 6.sında ancak bir paga kateter takabildiğini hatırlıyorum. Hani ve yüzündeki o bu ne anasını satayım deyişini asla unutmayacağım hani. Çünkü her denediğinde damarın içerisine giriyor. Daha sonrasında damarın içinden çıkıyor. Çünkü köpeğin damarının düzleştiği yer çok kısa. Bacak boyundan ötürü. Kalp sorunları çekebiliyorlar. Gözler çok pörtlek. Bununla alakalı işte Sherry Eye gibi sendromlara maruz kalabiliyorlar. Ayrıyeten corkscrew tail denen bir sorunları var. Kuyrukları yeterince düz olmadığı için, çok kıvrımlı olduğu için kuyruk kıvrımının başladığı yerde bakteri üremesi oluşabiliyor. Ve bu bir zaman sonra çok ciddi bir şekilde egzama gibi sorunlara yol açabiliyor ki zaten köpeğin kendisi de egzama gibi deri sorunlarına ciddi anlamda maruz kalabilen ırklar. Bundan ötürü İngiltere'de yapılan bu araştırmayla beraber tekrarlayalım. Paglara ayrı bir sayfa açılması gerektiği, normal köpeklerden daha farklı bir şekilde davranılması gerektiği bahsediliyor.
Ben de kedilerle alakalı bir haberden bahsedeceğim. Ama ilk olarak şimdi insanlar olarak biz çok uzun zamandır dili kullanarak birbirimizle iletişim kuruyoruz ve bu ana iletişim kanallarından biri. Bunu WhatsApp üzerinden bile yapsak aslında sesli olsa da yazılı olsa da bir aramızda bir iletişim dili var. Mesela ben şu an size elma dersem kafanızda kırmızı ya da yeşil bir elma objesi canlanıyor ve bunu böyle hayal ediyorsunuz. Peki insan dışı hayvanlarda da sizce bu iletişim nasıl desem şimdi biz bu iletişimi kuruyoruz ama bizim hayatımızda insan dışı bazı hayvanlar da var ve özellikle kedilerden bahsediyor bu çalışmada. Peki kediler bizim bu dediğimiz şeyleri bizim kafamızda mesela elma dediğimde dedim ya hani kırmızı yeşil bir elma canlanıyor. Bir şeylerle ilişkilendiriyorlar mı günlük hayatlarında olan? Bunu merak eden bir grup bilim insanı kedileri kullanarak bir araştırma yapmış. Şöyle ki insanların yüzlerini ve kedilerin yüzlerini alıyorlar. Daha sonra bu insanların yüzlerini ve kedilerin yüzlerini isimlerle ilişkilendiriyorlar. Sesli bir şekilde. Mesela diyelim ki sizin bir aileniz var ve ailenizde bireyler var ve sizin bir kediniz var evde bakımını üstlendiniz. Komşunuzda da aynı durum var. Tek tek herkesin ismi seslendiriliyor ama bu seslendirme ilk olarak kedinin bakımını yapan kişi tarafından yapılıyor. Sonra yabancı tarafından yapılıyor. Bunlar doğru bir şekilde etiketlendiriliyor. Bir grup oluşturuluyor. Şu an elimizde totalde iki grup var. İsimler bakıcı tarafından seslendirilmiş ve bakıcısı olmayan tarafından seslendirilmiş ve doğru ilişkilendirilmiş. İki grup daha çıkartılıyor. Bu sefer de yanlış eşleştirmeler yapılıyor. Yine sahibi tarafından seslendirilmiş, daha doğrusu bakıcısı. Bir de yabancı biri tarafından seslendirilmiş. Ve şunu fark ediyorlar. Kediler kendi hayatlarında tanıdıkları diğer kedileri ve kendi hayatlarında tanıdıkları insanları ve kendi hayatlarında tanıdıkları diğer kedilerin insanlarının isimlerini de öğreniyorlarmış. Ve bunu söyleyen kişinin bir önemi yok. Mesela kediye A kişisini gösteriyorlar. Kedinin bakıcısı seslendiriyor. A diyor, kedi ekrana uzun uzun bakıyor. Bakıcısı olmayan kişi A diyor, uzun uzun bakıyor. Ama mesela bakıcısı olmayan bir kişi ya da bakıcısı olan kişi B dediği zaman uzun uzun ekrana bakmıyor. Yani isimlerle kişileri eşleştirdiği gibi isimlerle kişileri eşleştiriyor. Sadece bakıcısı söyledi diye bakmıyor ekrana uzun uzun. Ekrana bakma süresinden ölçmüşler bunu. Böylece aslında kendi çevresini oluşturuyor ve kendi çevresinde bulunan diğer kedilerle insanları tanıyor. Çapraz deneme yapmışlar yani. Sadece bakıcısı söyledi mi diye bakıyor diye bu sefer. Bakıcısına bilerek yanlış isim söyletmişler. İnsan ismi ya da kedi ismi olarak mesela. Kedinin adı B diyelim. Kediye C dedirtmişler bakıcısından. Kedi dikkat bakmamış bile çünkü şey diyor yani. O ona seslenmiyor yani biliyor onun isminin ne olduğunu. Ona göre tepki veriyor. Yani o yüzden kediniz böyle size gece uyurken sinirli bakıyorsa artık sizin konuştuğunuz bazı şeyleri anladığını, ilişkilendiğini ve sizi öldürme planları yaptığını düşünüyorsanız bunu doğru olma payına bir adım daha yakın olduğunuzu düşünebilirsiniz. Çünkü insanların dilini yavaş yavaş anlamaya başlamışlar diyebiliriz. En azından bizim günlük hayattaki ilişkilendirdiğimiz basic sürekli tekrar eden şeyleri onlar da artık ilişkilendirmeye başlamışlar.
Buraya taşınmadan önce ailemin yanında bıraktığım iki tane kedim vardı. Bu haberi, bu makaleyi okuduğumda açıkçası çok mutlu oldum. Çünkü hani bir numaralı kediyi çağırdığında iki numaralı kedi annemin bir numaralı kediyi çağırdığını anlayabiliyor olması çok hoşuma gitti. Hani bu tatlı bir şeymiş açıkçası. Çünkü çok umursamaz davranıyorlar aslında hani biz onları çağırdığımızda. Sadece istediklerinde geliyorlar gibi gözüküyor. Ama görünüşe göre aslında anlıyorlar ama hani sadece şey umarsız davranıyorlar gözüktüğü kadarıyla. Çünkü köpekler gerçekten isimlerini biliyorlar. Bunun farkındayız. Kedilerde de böyle bir şeyin olduğunu bilmemiz aslında zeki varlıklar olduğunu mu gösteriyor bilemedim açıkçası. Günün bahsetmek istediğim son haberinde Deniz Soman ırkıyla alakalı bir şeylerden bahsedeceğim. Aynen işte bu Neandertaller gibi bunlardan daha sonrasında gelen. Bizim oldukça yakın kuzenlerimiz olabilen ve büyük ihtimalle DNA'larımızın çok büyük bir kısmını da aslında paylaştığımız Denisova hominins olarak geçen bir ırk ya da alt ırktan bahsedeceğim açıkçası. Bunları ilkel insan ırkı diyebiliriz sanırım. İlkel insanımsı ırklardan bahsedeceğim diyebiliriz. Bu Denisovanlarla alakalı çok yeni bir gelişme oldu. Biliyorsunuz biz çalışmaları yaparken, fosil çalışmaları yaparken en rahat olarak bakabildiğimiz şeyler birincisi ya çok sert kemiklere bakılıyor ya da dişlere bakılıyor. Çünkü bunlar çok uzun bir şekilde dayanabiliyorlar toprak altında. Ve özellikle iyi koşullar varsa genelde bozulmadan kalabiliyorlar. Denisovan insanımsılarına ait bir tane molar diş bulunuyor. Bu molar diş de Laos'ta bulunuyor. Bugün günümüzün Laos bölgesinde bulunuyor. Ülkesinde de diyebiliriz gerçi. Şimdi bununla alakalı gelişme şu asıl olarak bizim bildiğimiz. Biz bu arkaik insanların bu kadar doğuya doğru gittiğini bilmiyorduk. Ve bunu bulmamız aslında bizim için çok şaşırtıcı oldu. Çünkü hani biz nispeten Afrika'nın kuzeyinden çıktıktan sonra bir kısmının daha doğuya doğru dağıldığını, bir kısmının Avrupa'ya doğru geçtiğini biliyoruz. Ancak Laos'a doğru giden ırkların olduğunu bilmiyorduk. Çünkü o zamanlar orada yaşayan daha floresiyensiz gibi canlılar olduğunu düşünüyorduk. Ki floresiyensizler aslında oldukça eskiden yaşamış hominidler. Daha sonrasında onlar ortadan kaybolduktan sonra ilkel insanların hiçbir grubunun biz Güneydoğu Asya'ya doğru yöneldiğini bilmiyorduk açıkçası. Burada dişlerin bulunmuş olması bazı ilkel insan ırklarının tekrardan Güneydoğu Asya'ya doğru yöneldiğini gösteriyor açıkçası bize. Dişin yaklaşık 160 bin yıllık olduğu en azından tahmin ediliyor. Bununla alakalı daha fazla çalışma yapılması gerekecek. Belki daha fazla diş bulunması gerekecek. Belki daha fazla kemik bulunması gerekecek. Ancak bunlar bulunduktan sonra belki şey diyebiliriz hani açıkçası. Burada böyle bir insan ırkı daha varmış. Bizim bildiğimizden daha uzun yerlere göç etmişler. Ve hani belki de işte Asya'nın büyük bir kısmına ya da büyük bir kısmına DNA'larından belirli parçalar bırakmış olabilirler gibi düşünüyoruz açıkçası. Son haberle beraber 20. hafta gündeminin de sonuna geldik. Haftaya umarım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.